Ayrım 18.
B. Değerler kişilerin dikkatini istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddi kültür nesneleri üzerinde odaklaştırırlar. Çok değerli bir nesne her zaman birey veya grup için en iyi olmayabilir. Fakat o nesnenin sosyal olarak değerli görülmesinin o nesne için çaba gösterilmesine yol açtığı da bir gerçektir. C. Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret edilir. Sosyal olarak kabul edilebilir davranışın adeta şemasını çizerler. Böylece kişiler de hareket ve düşüncelerini en iyi hangi yolda gösterebileceklerini kavrayabilirler. D. Değerler kişilerin sosyal rollerini seçmesinde ve gerçekleştirmesinde rehberlik ederler. İlgi yaratır, cesaret verir. Böylelikle kişilerde çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin bir takım değerli hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramış olurlar. E. Değerler sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir. Doğru şeyleri yapmaya yüreklendirir. Değerler ayrıca onaylanmayan davranışları engeller, yasaklanmış örüntülerin neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlallerden kaynaklanan utanma ve suçluluk duygularının kolaylıkla anlaşılabilmesini sağlarlar. F. Değerler dayanışma araçları olarak da işlevde bulunurlar. Sosyal bilimcilerin aksiyonlarından biri de grupların yüksek düzeyde bazı değerlerin paylaşılması amacıyla oluştuğudur. Kişiler aynı değerleri güden kişilere doğru çekimlenirler. Ortak değerler sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerden biridir. Değer çatışmaları. Bir kültürde geniş ölçüde kabul edilen genel değerlerin kişiler üzerinde bütünleşik bir etkiye sahip olmasına karşın, zaman zaman bu genel değerlerin bazı sosyal problemlere yol açtığı da bir gerçektir. Bu problemler öncelikle şu iki örnekte karşımıza çıkarlar. İlki, kültürün belirlenmiş değerleri ile kişilerin davranışları arasında bir açıklık olduğunda ve ikincisi, toplumdaki çeşitli alt grupların değerleri çatıştığında. A. Sosyal problem kabaca, sosyal değerler düzlemi ile sosyal davranış düzlemi arası fark olarak tanımlanabilir. Kişiler yüce değerlere, güçlü inançlara ve belirlenmiş ideallere sahip olmasaydı, hangi davranış örüntüsünün ölçülebileceğine ilişkin hiçbir normda olmayacaktı. Kişiler ve mülkiyete yönelik hiçbir yüce değer olmasaydı, bunların çiğnenmesine ilişkin hiçbir yaptırım da olmayacaktı. Dolayısıyla toplumda bir suç problemi de olmayacaktı. Aynı biçimde standartlı konutlar, cinsel promiscuity, ırk ayrımı, çocuk, işçi ve diğer sosyal problemler de bu tür davranışların yargılanabileceği değer normları olmasaydı tanımlanamayacaktı. Sosyal değerlerin mevkilenmesi bu açıdan önemlidir. Hedeflerin elde edilmesinde gösterilen başarı toplumun ilerlemesine, giderek de toplumun standartlarını yeniden gözden geçirmesine ve yükseltmesine yol açar. Sosyal değerler mutlak değildir. Her zaman kişilerin ulaşabileceklerinden daha yukarıdadır. Davranış ile değerler arası açıklık hiçbir zaman tümüyle kapanmaz. Aslında kişilerin her zaman başarabileceklerinden daha çoğunu istediklerini söylemek, her zaman sosyal problemlerin çıkacağını söylemektir. Bu anlamda da sosyal değerler sosyal problemlerin nedenidirler. B. Bir kültürdeki en yüksek değerler üzerinde genel bir oydaşma olsa bile, yine de toplumda bir diğeriyle çatışan pek çok değer bulunabilir. Kurumsal uyumsuzluğun bu yönü daha önce tartışılmıştı. Söz gelimi aile kurumunun değerleri, ekonomik kurumunun değerleriyle uyuşmazsa veya eğitimsel rolde temsil edilen değerler evdeki rollerle uyuşmazsa çatışma çıkar. Zaman zaman dinin kuralları da devletin veya iş dünyasının değerleriyle çarpışabilir. Değerlerin çarpışması en çok çeşitli gruplar üyelerinin sadakatini sağlamaya çabaladıklarında ve etkilerini tüm toplumda hissettirmeye uğraştıklarında ortaya çıkar. Çıkar grupları ve baskı grupları değer gruplarıdır. Demokratik toplumlarda farklı değerlere sahip olma ve bunları ifade etme hakkı korunur. Değerleri dengeleyici mekanizmalar oluşturulur. Temel sosyal problemlerin çoğu değer çarpışması olarak görülebilir. Değerlerin ayrılması sosyal kişilik üzerinde zorunlu bir etkiye sahiptir. Sanayileşmiş, kentleşmiş bir toplumda Bazı kişiler tüm yaşamlarını izole bir grupta, aile değerleriyle çevrelenmiş olarak geçirebilirler. Diğer gruplarla temas ve iletişim, sosyal değer ve davranış normlarının karşıtlığını ortaya çıkarır. Kurumsal uyumsuzluk ve sosyal problemlerin değer ifadesi, rol uyumsuzluğuna ve kişisel problemlerin değer ifadesine çevrilir. Uyumlu, kolay uyarlanabilen kişiler bu güçlüğü yenmeyi genellikle başarırlar. Ama diğer kişiler için bu durum acı verici bazı kişilik bozukluklarına yol açar. Sonul değerler. Sosyal bilimciler değişmeyen ve mutlak değerleri incelemezler. Bunlar filozof, teolog ve etikçilerin analiz konusudur. Değişebilirlik tüm toplum ve kültürlerde çok önemli bir özelliktir. Değer sistemler kültürden kültüre, aynı kültürde zamandan zamana ve hatta aynı toplumda da bir bölge ve sınıftan diğerine farklılık gösterir. Bu durum değerlerin değişebilirliğini ve esnekliğini sergiler. Bir başka deyişle iyi kötü, doğru yanlış, düzgün bozuk gibi yargılama ölçütlerinin kişilerin zihninde dikkati çekecek ölçüde değiştiğini sergiler. Değerlerin bu evrensel değişebilirlik ve çeşitlilikleri ışığında sonul değer teriminin dikkatlice kullanılması gerektiği açıktır. Bu kavram sosyal bilimciler tarafından göreli veya yarı solul anlamında formüle edilip kullanılmıştır. Her toplumdaki kişilerin önemli sosyal değerler çevresinde oydaşlıkları gösterilebilir. Bu değerler o toplum için sonul değerlerdir. Sayıları azdır fakat son derece önemlidir. Kişiler davranışlarını bu tür değerlere göre ayarlar. Sonul değerler kültürü karakterize eden ve bir kültürü diğerinden ayıran değerlerdir. Bu özsel değerler kurumsal çerçeve içinde kolaylıkla görülebilirler. Her temel kurum bir veya birden çok önemli sosyal değerler içerir. Sonul sosyal değer aile yaşantısında şefkat, siyasal sistemde demokratik prosedürler, dinde monoteizm olarak karşımıza çıkabilir. Sonul değerler kavramı aynı zamanda uygun davranış ilkeleriyle ilintili olarak her toplumda bulunabilen en alt düzeydeki bir oydaşmaya da işaret edebilir. Sonun sosyal değerlerin yorumu ve uygulanması çeşitlilikler gösterebilirse de her toplum her zaman insest, cinayet, küfür ve hırsızlık üzerinde yasaklamalar getirmiştir. Öte yandan tüm toplumlar sadakat, arkadaşlık, sevgi ve adalete yüksek değerler vermiştir. Bu ise insan türündeki birliğin sadece insanın zekası ve iradesinden değil, fakat aynı zamanda en alt düzeyde ortak bir sosyal bilincin paylaşılmakta olmasından da kaynaklandığını söylemenin bir başka yoludur. 2. Hareketlilik. Coğrafi göç tipleri, gönüllü göçün sebepleri, göçün etkileri, sosyal hareketlilik tipleri, rol hareketliliği, elitlerin deveranı, hareketlilik kanalları, yukarı hareketliliğin faktörleri, hareketlilik ve sosyal kişilik, aşağı hareketliliğin dengeleyicileri. Hareketlilik. Hareketlilik günümüzde giderek daha çok sosyal bilimci ve gözlemcinin dikkatini çeken bir sosyal olgudur. En genel yorumuyla hareketlilik, kişilerin zamanda, fizik mekanda veya sosyal yapıdaki her tür devinimine göre göçüne işaret eder. Sosyal bilimciler hareketlilik terimini sosyal hedeflere yönelik bir programa sahip sürekli ve örgütlenmiş bir grubun ajitasyonu olarak tanımlanan sosyal devinim anlamında kullanmazlar. Kitle devinimi veya sosyal reform devinimi fizik veya sosyal hareketlilik başlığı altında toplanmaz. Hareketlilik zamanda ve mekanda gerçekleşir. Ancak fizik ve sosyal hareketlilik arasında bir farklılık vardır. Sosyal hareketlilik bir kişi veya grubun sosyal statüsünün değişmesine işaret eder. Statü ve tabakalaşma konularını daha önce incelediğimiz için sosyal yapıdaki bir diğeriyle ilişkili yüksek veya düşük pozisyonların varlığını biliyoruz. İşte bu sosyal pozisyonlar arasındaki aşağı veya yukarıya doğru olan devinimlere sosyal hareketlilik diyoruz. Fizik hareketlilik genellikle göç olarak adlandırılır. Bir coğrafi alandan diğerine bir devinim olan fizik hareketlilik, modern dünyada hızla artan bir olgudur. Fizik hareketlilik, çok sayıdaki kişinin zorla bir yerden başka bir yere yerleştirilmesini, istenilmeyen kişilerin sürülmesini, ev taşınmalarını ve aynı ülke içinde bir bölgeden diğerine veya bir ülkeden diğerine yapılan gönüllü sürekli göçleri de kapsar. Öte yandan iş gezileri veya turistik geziler, alışveriş gezileri, işe gidiş gelişler, bunların hepsi de bir mekandan diğerine fizik devinimdir. Ama bunlar göç veya hareketlilik kavramları içinde düşünülmezler. Coğrafi göç tipleri. Tarih insanların göçleriyle doludur. Bu göçler iki genel tipte gerçekleşmiştir. Gönüllü ve zorla. Kişilerin bir coğrafi alandan diğerine gönüllü devinimlerini belirleyen sayısız faktör vardır. Özgür devinimler olduğu için kişiler üzerindeki etkileri de zorla yaptırılan göçlerin etkilerinden daha farklı olmaktadır. Bu ikinci tip devinim çeşitli formlarda olabilir. İstenmeyen kişilerin sürgün edilmesi, kişilerin toplama ve rezervasyon kamplarına konması, köleleştirilmiş kişi ve grupların taşınması gibi. Coğrafi hareketlilik her zaman bir fizik mesafede gerçekleştirilen devinime işaret eder. Genellikle de bir ülkeden diğerine yapılır. İç hareketlilik, yani bir ulusun sınırları içindeki devinimde büyük bir sosyolojik öneme sahiptir. Modern dünyada avcı ve sürü insanları gibi birkaç göçebe halk hala vardır. Öte yandan büyük ülkelerin de pek çoğunda hala göçmen işçiler, gezginler, gezgin satıcılar, çingeneler, sirk mensupları, gezici tarım işçileri gibi yerleşik olmayan gruplar bulunabilir. Bunlar yerleşik bir yaşamları olmayan, özellikle de ekonomik sebeplerle oradan oraya giden sürekli gezginlerdir. Büyük sanayileşmiş toplumlarda kırdan kente sürekli bir akım vardır. Gönüllü, tek yönlü olan bu hareketlilik seçime dayanır. Kadınlar daha çok ticari kentlere, erkekler ise daha çok ağır sanayi merkezlerine giderler. Bu tip hareketlilik daha çok genç yaşlardaki yetişkinler arasında görülür. Uluslararası göçmenler genellikle tek tek bireylerdir. Oysa iç göçmenler aileleriyle birlikte göçmektedirler. Ancak bunlardan sapan pek çok istisna da vardır. Gönüllü göçün sebepleri. Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri sayısız denecek kadar çok ve karmaşıktır. Geleneksel olarak ekonomik faktör temel etkileyici olmuştur. Örneğin göçebelerin daha iyi yiyecek, işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi yaşama standartlarını geliştirmek için göçtükleri söylenebilir. Tarımsal işçiye duyulan gereksinmelerin azalması kişileri kırdan iter. Öte yandan artan sanayileşme de bu kişileri geniş nüfuslu merkezlerdeki iş bulabilme fırsatlarına doğru çeker. Daha iyi yaşama koşullarına sahip olma isteği de kişileri kentlere çekmektedir. Hareketliliği güdülendiren fakat ekonomik olmayan pek çok başka faktör daha vardır. Kişiler siyasal işkencelerden veya ırk ayrımından kaçmak için göç edebilirler. Dini özgürlüklerini kullanabilecekleri yerleri aramak için göç edebilirler. Aileler bazen çocuklarına daha iyi eğitim olanakları sağlamak veya akrabalarına daha yakın olmak için evlerini değiştirebilirler. Göçmenler genellikle daha önceden tanıdıkları kişilerin yaşadıkları yerlere gitme örüntüsünü izlerler. Göçün etkileri. Kişilerin bir yerden diğerine göç etmesi, göçmenlerin kendileri üzerinde ve taşındıkları grup ve yapı üzerinde çeşitli etkilerde bulunur. Tarihsel olarak göçün en önemli sonucu kültür yayılmasıdır. Göç kültürel ve coğrafi olarak izole kişiler arasında temasa ve iletişime yol açar. Davranış örüntüleri değiş tokuş edilir, yeni fikirler oluşturulur, kültür zenginleştirilir ve yaygınlaştırılır. Bu kişilerin birbiriyle karışımının her zaman barışçıl bir süreç olduğu veya hızlı sosyal ilerlemelere yol açtığı anlamına gelmez. Kültürel yayılma ve yöneşme, kişiler göç ettiğinde, evlendiğinde ve çocuk doğurduğunda ortaya çıkar. Yüzyıllık izolasyonla sağlanmış olan ırksal stok, coğrafi hareketliliğin sonucunda diğer ırklarla karışır. Günümüzdeki sosyal bilimciler, saf ırk nosyonunu özellikle büyük toplumlar için asla kullanmazlar. Biyolojik karışımlar ister istila, ister zapt etme, ister barışçı dolaşımlar, ister kasıtlı sömürgeleştirme yoluyla olsun, her zaman bir göç sonunda olmuştur. Büyük toplumlarda kişilerin etnik kökenleri birkaç kuşaktan daha geriye götürülmemektedir. İş göçün büyük modern toplumlardaki etkisi, kültürün kentleşmesi olmuştur. kentsel düşünme ve hareket tarzları, kentsel sosyal ilişkiler ve yapılar ile artan sayıdaki ikincil birlikler zamanla daha çok nüfusu yığınlar halinde kentlere çekmiştir. Kentsel aileler kırsal ailelerden daha küçüktür. Kentteki doğum oranı da kırdan daha düşüktür. Cinsiyet oranı düşüş göstermektedir. Yani nüfus daha çok kentleştikçe erkeklerin sayısı kadınların sayısından biraz daha fazla olmaktadır. Sağlık, eğitim ve dinlenme olanaklar kişiler için daha kolay elde edilebilir hale gelmektedir. Göçün birey üzerindeki etkisi sosyal durumlara göre değişmektedir. Hiçbir göçmen yeni çevresinde kendini tümüyle yabancı bulmaz. Göçmenler genellikle kendi cinsinden olanların bulunduğu yerlere giderler. Bu sebeple kentsel komşuluklarda etnik, dini veya benzer diğer ortaklıklar oldukça etkilidir. En açık toplumlarda bile göçmenlerin genel nüfusa özümsetilebilmesi için iki veya daha çok kuşağın geçmesi gerekir. Özümseme sürecinin ilk aşamalarında göçmen genellikle marjinal bir kişidir. Ama hiçbir zaman ne yeni ne de eski çevresine tümüyle yabancıdır. Sosyal hareketlilik tipleri. Coğrafi hareketlilik, fizik mekandaki devinim. Sosyal hareketlilik, bireylerin bir sosyal pozisyondan veya tabakadan diğerine devinimidir. Daha önce gördüğümüz gibi her grup veya toplum içinde farklı tabakalaşma düzeylerinde kişi veya pozisyonların bulunduğu bir sosyal yapıya sahiptir. Yapının kısımları kavramsal olarak bir diğerinden hem aralıklıdır hem de birbiriyle eşgüdümlüdür. Sosyal hareketlilik bu yapı içindeki pozisyonun her bir değişimine verilen adı olarak tanımlanabilir. Pozisyondaki değişmenin yönü açısından sosyal hareketlilik yatay ve dikey olarak sınıflandırılır. Yatay hareketlilik, aynı sosyal düzlemdeki bir grup veya durumdan benzer bir grup veya duruma doğru bir devinimdir. Kuramsal olarak aynı sosyal sınıftaki kişiler, kabaca aynı statü ölçülerini aynı derecelerde paylaştıkları için bir diğerine doğru ilerlerler. Ancak somut durumda özellikle kalabalık nüfuslu yerlerde aynı uçaktaki çeşitli sosyal setler her zaman birbirleriyle sosyal ilişkide bulunmazlar. Bir bireyin bir setten diğerine devinimi yatay sosyal hareketlilik olarak adlandırılır. Yatay hareketlilik kişiler için önemlidir. Çünkü ilişkide bulundukları diğer kişiler değişmektedir. Sosyal kişiliğin kendini yeni kişilere uyarlaması, eğer gerçekten aynı sınıftan iseler, çok güç değildir. Bunun örneğini aileleri birbirini tanımasa da aynı sosyal sınıftan olan kişilerin evlenmelerinde görebiliriz. Aynı genel tabakadaki alt sınıflar arasında bazı küçük farklılıklar olabileceği için de böyle bir evliliğin belli bir derecede dikey hareketlilik olarak görülebilmesi olanaklıdır. Dikey hareketlilik yatay hareketlilikten daha önemli ve daha çok tartışılan bir devinim tipidir. Dikey hareketlilik kişilerin bir statüden diğerine, bir sınıftan diğerine devinimi olarak tanımlanır. Dikey hareketliliğin faktör ve koşulları yatay hareketliliğin faktör ve koşullarından daha çok sayıda ve daha çok karmaşıktır. Kuşkusuz dikey hareketlilik aşağıya veya yukarıya doğru olan bir hareketliliktir. Kişi daha düşük bir statüye kayabilir ve bu iki statü arası fark birey açısından son derece önemlidir. Rol hareketliliği. Sosyal kişilik bir bireyin oynadığı tüm sosyal rollerin toplamı olarak tanımlanır. Birey eylem içindeki sosyal kişi olduğu için ve kişiler genellikle her zaman bir işlev gerçekleştirdikleri için rolden role zorunlu bir değişme vardır. Rol hareketliliği derken kastettiğimiz işte budur. Eylem içindeki bireyi gözlemleyerek bu hareketlilik tipinin şu üç düzlemde analiz edilebileceğini buluruz. A. Her kişi toplam bir bütünleşmiş kişilik olmasına karşın çoğul roller oynar. Kişinin katıldığı her farklı grup farklı bir rolü oynamasını gerektirir. Bir erkek gün boyunca koca, baba, iş adamı, tenis oyuncusu, parti üyesi rollerini oynayabilir. Birey bu geçişleri genellikle sakin bir biçimde ve güvenilir bir tarzda gerçekleştirir. Çünkü bunlar bireyin sürekli yinelediği rolleridir. Rol hareketliliğinin bu çeşidi o denli yaygındır ki, farklı rollerin gereklilikleri birbiriyle çelişip de kişiyi engellediği duygusuna ulaştırmadıkça, kişi bu denli çok role sahip olduğunun farkına bile varmaz. B. Rol hareketliliğinin gözlenebilen ikinci tipi, yeni rollerin kişiye dalga dalga verilmesidir. Yaşam boyu süren sosyalizasyon sürecinde bireysel kişi rolden role derece derece geçer. Erken çocuklukta önce ailesel roller ve oyun rolleri öğrenilir. Sonra eğitimsel ve dini rollerin resmi örüntüleri öğrenilir. Bir süre sonra da ekonomik ve siyasal rollerin gereklilikleri yerine getirilmeye başlanır. Evlenip baba veya anne olunca da yeni roller edinilir. Kuşkusuz bu, yeni rollerin öğrenilmesi önceden öğrenilen rollerin terk edilmesi anlamına gelmez. Daha önce gördüğümüz gibi sosyal kişilik çeşitli rolleri kapsar. Burada dikkati çekmek istediğimiz nokta, temel sosyal rollerin hepsinin aynı anda değil fakat dalga dalga elde edilip öğrenildiğidir. C. Rol hareketliliğinin üçüncü çeşidi mesleki hareketlilikte karşımıza çıkmaktadır. Bu büyük modern, kentsel ve sanayileşmiş toplumun özelliğidir. Sosyologlar en çok ekonomik yapıdaki dikey hareketlilik üzerinde dururlar. Bu bir işten diğer işe ilerleyerek yukarıya doğru olabileceği gibi aşağıya doğru da olabilir. Uzmanlaşma sonucunda hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı işlerde çeşitli alt kategoriler ortaya çıkmıştır. Mesleki rol genellikle bireyin anahtar rolüdür ve ailesinin sosyal statüsü de genellikle bireyin mesleki rolüne dayanır. Bu nedenle meslekteki ilerlemeler oldukça önemlidir. Küçük bir memur olarak girdiği şirkete bir gün müdür olan kişinin yaşam öyküsü, mesleki başarının iyi bilinen bir örneğidir. Mesleki hareketlilik bazen de yatay olarak gerçekleşir. Bir lise öğretmeni sigortacı olabilir, fabrika işçisi taksi şoförü olabilir. Ancak ikinci bir kariyer yapmanın dışında profesyonel kişiler pek sık meslek değiştirmezler. Sanayileşme toplumların oynak iş gücü yarattığı ve talep ettiğini söylemek, kişilerin sadece bir yerden diğerine göçmeyi göze almalarını değil, fakat iş değiştirme istekliliğini taşıdıklarını da söylemek demektir. Elitlerin deveranı. Hareketlilik iki yönde de olabileceği için, üst sınıfta olanlar alt sınıftakilerin yukarı çıkması halinde sosyal olarak aşağıya ineceklerdir. Bu durumu bireysel kişinin kendi yaşamı süresindeki sosyal hareketliliğine uygulamak aşırı basitleştirme olur. Gerçekte söz gelimi sosyal statü ölçütlerinden biri olan aile özgeçmişi, bireyin statüsünü bir kuşaktan daha fazla bir süre etkiler. Bu sadece geleneksel, katı tabakalı toplumlar için değil, açık sınıflı bir toplum için de doğrudur.